Ayrım 4.
Dostsa yüceltip gezgin şövalyelerin en ünlü kahramanlıklarının da üstüne çıkarmak amacıyla. Düşmansa alçaltıp hikayesi yazılmış olabilecek en aşağılık silahların bayağılıklarının da dibine batırmak amacıyla. Gerçi diye düşünüyordu, silahtarların kahramanlıklarının yazıldığı olmamıştı hiç. Böyle bir hikayenin olduğu gerçekse eğer, gezgin şövalye hikayesi olduğuna göre tumturaklı, seçkin, çarpıcı, görkemli ve doğru olmak zorundaydı. Bu düşünceyle biraz teselli buldu. Ama Seyit adına bakılırsa yazarının Magripli olması onu üzüyordu. Magriplilerin hepsi düzenbaz, sahtekar ve palavracı olduklarından doğru herhangi bir şey beklenemezdi kendilerinden. Aşkını uygunsuzca sevgili Senyora Dulcinea del Toboso'sunun namusunu lekeleyecek, zedeleyecek şekilde anlatmış olmasından korkuyordu. Sadakatini ve ona karşı saygısını daima koruduğunu, kraliçelere, imparatoriçelere ve her mevkiden soylu genç kızlara değer vermediğini, tabii arzularının coşkusunu dizginlediğini açıklamış olmasını isterdi. Sancho ve Carrasco kendisini işte bu ve buna benzer birçok düşünceye dalmış, aralarında kaybolmuş halde buldular. Don Quixote onları büyük bir nezaketle karşıladı. Bakalorya sahibi adı Sanson olduğu halde fazla iri yarı değildi. Dipnot, Sanson efsanevi gücü eski ahitte anlatılan Samson, Şimşon. Ama Hinoğlu Hindi. Teni pek solgun ama zekiydi. Herhalde 24 yaşlarındaydı. Yuvarlak yüzlü, yassı burunlu ve büyük ağızlıydı. Bunların hepsi fesat mizaçlı, şakaya, alaya meraklı olduğunun işaretleriydi. Öyle olduğunu da gösterdi. Don Quixote'yi görünce önüne gidip diz çökerek dedi ki, "Saygıdeğer La Mançalı Don Quixote, bana ellerinizi lütfediniz. Henüz rahipliğin ilk 4 aşamasını geçmiş olmakla birlikte, şu giydiğim rahip cübbesi adına yemin ederim, Zat-ı Âliniz bütün dünyanın gelmiş geçmiş, hatta gelecek en büyük gezgin şövalyelerinden birisiniz. Yüce kahramanlıklarınızın hikayesini yazan Seyit Hamit Badincani çok yaşasın. Arapçadan bizim gündelik İspanyolcamıza çevirtme zahmetine katlanan, bütün dünyaya eğlence sağlayan meraklı daha da çok yaşasın." Don Quixote onu yerden kaldırarak dedi ki, "Yani benim hikayemin yazıldığı ve yazanın da Magripli bir bilge olduğu doğru mu?" "O kadar doğru ki efendim," dedi Sanson. "Bana kalırsa bugüne kadar 12 binden fazla kitap basılmıştır. Olmazsa Portekiz, Barcelona ve Valencia'ya sorulsun. Buralarda basıldılar. Hatta Anvers'te bile basıldığı söyleniyor. Bana öyle geliyor ki tercüme edilmediği bir ülke, bir dil olmamalı." Bunun üzerine Don Quixote, "Erdemli ve seçkin bir insanı en çok mutlu etmesi gereken şeylerden biri," dedi, "hayattayken kendini kitap halinde basılmış ve iyi şöhreti insanların dilinde gezer görmektir. İyi şöhreti dedim, çünkü aksi olursa her türlü ölümden beter olur." "Mesele iyi şöhretse," dedi Bakalorya sahibi, "Zat-ı Âliniz tek başınıza bütün gezgin şövalyelere galip gelirsiniz. Çünkü hem Magripli hem Hristiyan kendi dillerinde Zat-ı Âliniz'in yiğitliğini, tehlikelere atılmadaki büyük cesaretini, aksilikler karşısında sabrını, dertlere ve yaralara katlanışını, Zat-ı Âliniz'le Senyora Doña Dulcinea del Toboso'nun platonik aşklarının dürüstlüğünü, ölçülülüğünü büyük bir özenle çok canlı bir şekilde bize tasvir etmişler." Bunun üzerine Sancho Panza, "Senyora Dulcinea'nın Doña sanıyla anıldığını hiç duymadım," dedi. "Sadece Senyora Dulcinea del Toboso'dur. Hikayede bu yanlış mesela." "Bu önemli bir mesele değil," dedi Carrasco. "Değil tabii," dedi Don Quixote. "Peki saygıdeğer Carrasco, söyler misiniz? Bu hikayede en çok övülen kahramanlıklarım hangileri?" Bu konuda, dedi bakalorya sahibi, değişik fikirler var. Değişik zevkler olduğu gibi. Kimileri zat-ı alinize Briareus gibi, devler gibi görünen yel değirmenleri serüveni üzerinde duruyor. Kimileri tokaçlar serüveni üzerinde, kimileri de sonra iki koyun sürüsü olduğu görülen iki ordunun tarifi üzerinde. Bazıları Segovia'yı gömülmeye götürülen ölüyle ilgili serüveni göklere çıkarıyor. Bazıları kürek mahkumlarının serbest bırakılışı serüvenini hepsinden üstün tutuyor. Bazıları ise iki Benedikten devi ve yiğit Viskayalı ile çarpışması serüveniyle hiçbirinin kıyaslanamayacağını savunuyor. Söyler misiniz Sayın Sanson Carrasco, diye araya girdi Sancho. Bizim Rosinante'nin çoban kulübesinde padişah rüyası gördüğü Yango Aslılar serüveni de yer alıyor mu? Bilge hiçbir şeyi atlamamış, diye cevap verdi Sanson. Her şeyi anlatmış, her şeyi yazmış. Zavallı Sancho'nun battaniyede attığı taklara varıncaya kadar. Ben battaniyede takla atmadım, dedi Sancho. Havada attım, hem de isteyebileceğimden fazlasını. Bence, dedi Don Quixote, dünyada inişli çıkışlı olmayan bir hayat hikayesi yoktur. Özellikle de şövalyelikle ilgili olanlar. Bunlar hiçbir zaman sadece mutlu olaylarla dolu olamazlar. Yine de, dedi bakalorya sahibi, hikayeyi okuyanlardan bazıları, yazarlar çeşitli çarpışmalarda Senyor Don Quixote'nin yediği sayısız sopanın bazılarını unutmuş olsa sevineceklerini söylüyorlar. İşte hikayenin gerçekliği de burada, dedi Sancho. Hakkaniyet adına da anlatmayabilirlerdi, dedi Don Quixote. Çünkü hikayenin gerçekliğini değiştirmeyen olayların hikaye edilen kişiyi değerden düşürüyorlarsa yazılmasına gerek yoktur. Aslında ne Aeneas, Vergilius'un tasvir ettiği kadar saygılı, ne de Odysseus, Homeros'un tarif ettiği kadar sağduyuluydu. Doğru, diye cevap verdi Sanson. Ama şair olarak yazmak başka şey, tarihçi olarak yazmak başka. Şair olayları oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi anlatabilir. Tarihçi ise olmaları gerektiği gibi değil, gerçeğe hiçbir şey eklemeden, çıkarmadan oldukları gibi yazmak zorundadır. Bu Magripli beyefendi gerçekleri anlatmaya koyulmuşsa, dedi Sancho, efendimin yediği dayakların yanında benim yediklerim de vardır mutlaka. Çünkü zat-ı alinizin sırt ölçüsünü alıp da benim boyumun ölçüsünü almadıkları hiç olmadı. Ama bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü efendimin bizzat söylediği gibi başın ağrısını organlar da çekmek zorundadır. Çok uyanıksınız Sancho, diye cevap verdi Don Quixote. Doğrusu hatırlamak istediğiniz zaman hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Ben yediğim sopaları unutmak istesem bile, dedi Sancho, kaburgalarımda izi hala duran çürükler izin vermezdi. Don Quixote, susunuz Sancho, Sayın Carrasco'nun sözünü kesmeyin, dedi ve Sanson'a döndü. Buyurun efendim, lütfen şu hikayede hakkımda neler yazıldığını anlatmaya devam edin. Benim hakkımdakileri de anlatın, dedi Sancho. Hikayedeki şahsiyatlardan biri de benmişim diyorlar. Şahsiyat değil, şahsiyet dostum Sancho, dedi Sanson. Bir kelime düzelten daha mı çıktı, dedi Sancho. Böyle giderse ömür boyu sürer bu. Tanrı şahidimdir Sancho, dedi bakalorya sahibi. Hikayedeki ikinci önemli şahsiyet sizsiniz. Hatta bazıları var ki hikayenin en akıllı kişilerinin konuşmalarına bile sizinkileri tercih ediyorlar. Ama bazıları da yanımızda bulunan Senyor Don Quixote'nin vaat ettiği o cezire valiliğinin gerçek olabileceğine inanmakla fazlasıyla saf davrandığınızı söylüyor. Henüz iş işten geçmiş değil, dedi Don Quixote. Sancho yaşı ilerledikçe yılların tecrübesiyle valiliğe şimdikinden daha uygun, daha yatkın olacaktır. Tanrı aşkına efendim, dedi Sancho. Ben bu yaşta yönetemeyeceğim adayı Metuşellah'ın yaşında da yönetemem. Mesele bu cezirenin kim bilir nerede oyalanması. Bende onu yönetecek akıl olmaması değil. Tanrı'ya dua edin Sancho, dedi Don Quixote. Her şey iyi sonuçlanacak. Belki de sizin düşündüğünüzden daha iyi. Tanrı'nın rızası olmadan ağaçtaki yaprak bile kıpırdayamaz. Doğru, dedi Sanson. Tanrı'nın rızası olursa Sancho'nun yönetecek bir değil bin adası olur. Ben öyle valiler gördüm ki, dedi Sancho, bana sorulursa benim kesip attığım tırnak olamazlar. Ama yine de kendilerine senyör deniyor, gümüş tabaklarda yemek sunuluyor. Onlar cezire valisi değil, diye cevap verdi Sanson. Daha kolay yönetilen yerlerin valileri. Cezire valilerinin en azından dil bilgisi bilmeleri gerekir. Dil kısmını ben hallederim, dedi Sancho. Ama bilgisine bulaşmam, anlamam çünkü. Neyse, valilik meselesini Tanrı'ya emanet edelim. O beni en iyi hizmet verebileceğim yere götürsün. Ben diyorum ki, Senyor Bakalorya sahibi Sanson Carrasco, hikayenin yazarının benle ilgili şeylerin insanları kızdırmayacağı şekilde benden bahsetmesine çok sevindim. İyi bir silahtar olarak yemin ederim, benim gibi bir eski Hristiyana yakışmayan şeyler söyleseydi hakkımda, Sağır Sultan'a bile duyururdum sesimi. İşte bu mucize olurdu, dedi Sanson. Mucize olsun olmasın, dedi Sancho. Herkes şahsiyatları nasıl anlattığına veya yazdığına dikkat etsin. Aklına geleni yalan yanlış karalamasın. Bu hikayeye bulunan kusurlardan biri, dedi Bakalorya sahibi, yazarın içine münasebetsiz meraklı adında bir öykü sokmuş olması. Öykü güzel olmadığından, ifadesi kötü olduğundan değil de hem o yere ait olmadığı hem de siz saygıdeğer Senyor Don Quixote'nin hikayesiyle ilgisiz olduğu için. Bahse girerim ki, dedi Sancho, İtoğlu it her şeyin akını bokuna karıştırmıştır. Şimdi anlıyorum ki hikayenin yazarı bir bilge değil, cahil bir gevezeymiş, dedi Don Quixote. El yordamıyla düşünmeden oturup yazmış ne çıkarsa çıksın diye. Tıpkı Ubeda ressamı Orbaneha'nın yaptığı gibi. Ne resmi yaptığını sormuşlar, ne çıkarsa demiş. Bazen bir horozu öyle çirkin çizermiş, horozu o kadar benzemezmiş ki yanına gotik harflerle bu bir horozdur diye yazması gerekirmiş. Benim hikayem de böyle olmalı. Anlamak için yorum yapmak gerekiyor herhalde. Hayır, dedi Sanson. O kadar açık ki zorluk çıkarabilecek hiçbir tarafı yok. Çocuklar karıştırıyor, gençler okuyor, yetişkinler anlıyor, yaşlılar alkışlıyor. Her tür insan tarafından o kadar tanınıyor, okunuyor ve biliniyor ki zayıf bir beygir gördüler mi işte Rosinante diyorlar. Kitaba en düşkün olanlar da genç hizmetkarlar. Bir tek senyör evi yoktur ki sofasında bir Don Quixote bulunmasın. Biri alıyor, biri bırakıyor. Biri kapıyor, öteki yalvarıyor. Kısacası bugüne kadar görülmüş en zevkli ve zararsız eğlence bu hikaye. Çünkü koca kitapta ne yakışık almaz tek kelimeye rastlanıyor, ne de Katolik olmayan bir düşünceye. Başka türlü yazılmış olsa, dedi Don Quixote, gerçekler değil bazı yalanlar yazılmış olurdu. Yalana başvuran tarihçilerse kalpazanlar gibi yakılmalıydı aslında. Yazarın hangi sebeple başka öykülere ve olaylara başvurduğunu anlamıyorum. Benim anlatılacak o kadar olayım varken, herhalde heybem dolu olsun da ister samanla ister otla dolsun, atasözüne istinaden öyle yaptı. Çünkü aslında sırf benim düşüncelerimi, benim iç çekişlerimi, benim gözyaşlarımı, iyi dileklerimi, girişimlerimi aktarsa, Tostado'nun bütün eserlerinden daha kalın, en azından o kalınlıkta bir kitap çıkardı ortaya. Benim anladığım şu, saygıdeğer Carrasco, ne türden olursa olsun hikayeler, kitaplar yazabilmek için gelişmiş bir sağduyu ve olgun bir zeka şart. Esprili, gülünç şeyler yazmak büyük deha işidir. Tiyatroda en çok zeka gerektiren rol aptalın rolüdür. Çünkü başkalarını saf olduğuna inandırmak isteyen kişi kesinlikle saf olmamalıdır. Tarih adeta kutsal bir şeydir. Çünkü doğru olmak zorundadır. Doğrunun olduğu yerde de Tanrı vardır. Ama buna rağmen öyleleri vardır ki nohut çekirdek gibi kitap çırpıştırırlar. İyi hiçbir tarafı olmayacak kadar kötü kitap yoktur, dedi Sanson. Buna hiç şüphe yok dedi Don Quixote. Ne var ki yazılarıyla haklı olarak büyük şöhret kazanmış kişilerin bunları matbaaya verdiklerinde şöhretlerini tamamen kaybettikleri veya bir miktar değerden düştükleri de çok görülmüştür. Bunun sebebi dedi Sanson, basılı eserlere ağır ağır bakıldığından kusurlarının kolayca görülebilmesidir. Üstelik yazarın şöhreti ne kadar büyükse o kadar didiklenirler. Dehalarıyla ün yapmış kişiler, büyük şairler, meşhur tarihçiler daima ya da çoğu zaman kendileri bir eser yayınlamadıkları halde başkalarının yazdıkları hakkında hüküm vermeyi özel zevk ve eğlence edinmiş kişiler tarafından kıskanılırlar. Bunda şaşılacak bir şey yok dedi Don Quixote. Çünkü birçok din bilgini vardır ki kürsüde başarılı değillerdir. Fakat vaaz verenlerin eksikliklerini, fazlalıklarını görmede çok başarılıdırlar. Bütün bu dedikleriniz doğru senyor Don Quixote dedi Carrasco. Ama ben bu sansürcülerin daha merhametli, daha az titiz olmalarını, çekiştirdikleri eserin aydınlık güneşindeki zerrecikler üzerinde durmalarını isterdim. Aliquando bonus dormitat Homerus ise de eserinin ışığını bize en gölgesiz halde verebilmek için ne kadar uyanık kaldığını düşünmeleri gerekir. Dipnot: Homeros ara sıra uyuklar. Ayrıca onlara kusur gibi görünen şey bazen bir yüzün güzelliğini daha da arttıran benler olabilir. Kısacası bence kitap yayınlayan yazar büyük bir tehlikeye atılmış oluyor. Çünkü okuyan herkesi memnun ve tatmin edecek bir kitap yazmak kesinlikle mümkün değildir. Benden söz eden kitap çok az kişiyi memnun etmiş olmalı dedi Don Quixote. Tam tersine Stultorum infinitus est numerus. Dipnot: Aptalların sayısı sonsuzdur. Bu yüzden de bu hikayeden hoşlananların sayısı sonsuz. Bazıları Sancho'nun eşeğini çalan hırsızın kim olduğunu anlatmayı unuttu diye yazarın hafızasına kusur bulup aşağıladılar. Hikayede eşeğin çalınması anlatılmıyor, sadece yazılanlardan çalındığı anlaşılıyor. Bir süre sonra kendisini nereden çıktığı belli olmadan aynı eşeğin üstünde buluyoruz. Ayrıca Sancho'nun Morena dağlarındaki bavulda bulduğu o yüz altını ne yaptığını da yazmayı unuttuğunu söylüyorlar. Bir daha altınların sözü edilmiyor. Birçok kişi o altınları ne yaptığını, nereye harcadığını merak ediyor. Eserde eksik olan belli başlı hususlardan biri bu. Sancho dedi ki, "Senyor Sanson, ben şu anda hesap verecek halde değilim. Mideme bir ağrı girdi. İlacımdan iki yudum almazsam bir deri bir kemik kalırım. İlaç evde, karım beni bekliyor. Yemekten sonra tekrar gelirim. Zat-ı âlinizin ve bütün dünyanın hem eşeğin kayboluşu hem de yüz altının harcanması konusundaki sorularını cevaplandırırım." Ve cevap beklemeden, tek kelime daha söylemeden evine gitti. Don Quixote bakalorya sahibine kalıp Tanrı ne verdiyse kendisiyle paylaşması için yalvardı. Bakalorya sahibi teklifi kabul etti, yemeğe kaldı. Her zamanki yemeğe iki güvercin eklendi. Sofrada şövalyelikten söz edildi. Carrasco ev sahibinin suyuna gitti. Ziyafet bitti. Öğleden sonra uykusu uyundu. Sancho döndü ve önceki konuşmaya devam edildi. 4. Bölüm. Sancho Panza'nın bakalorya sahibi Sanson Carrasco'nun şüpheleriyle sorularını cevaplayışına ve bilinmeye, anlatılmaya değer başka olaylara dair. Sancho, Don Quixote'nin evine döndü ve daha önceki konuşmaya devam etti. "Senyor Sanson, eşeğimin kimin tarafından, nasıl, ne zaman çalındığının merak konusu olduğunu söylemişti. İşte cevap veriyorum. Talihsiz Forsalar serüveninden ve Segovia'ya götürülen ölü serüveninden sonra, Santa Hermandad'dan kaçarak Morena dağlarına girdiğimiz gece, efendim ve ben ağaçlık bir yerde durduk. Efendim mızrağına yaslanmış halde, ben de kara kaçanımın üzerinde girdiğimiz çatışmaların yorgunluğu ve sızılarıyla 4 kat kuş tüyü yatak üstünde uyur gibi uykuya daldık. Hele ben o kadar derin bir uykuya daldım ki, hırsız her kimse gelip semerin dört köşesine dört sopayı destek yaparak, bana hiç hissettirmeden altımdan kara kaçanımı çekip almayı başarabildi. Kolay bir numaradır bu, yeni de sayılmaz. Sakripante'nin de başına aynı şey gelmişti. Brunello denen o meşhur hırsız Albraca kuşatmasında Sakripante'nin atını bacaklarının arasından aynı numarayla çekivermişti. Sabah olduğunda diye devam etti Sancho, kıpırdanmamla birlikte sopalar kaydı ve güm diye yere düştüm. Eşeğe bakındım, göremeyince gözlerim yaşlarla doldu ve öyle bir ağıt tutturdum ki hikayemizin yazarı yazmamışsa yazdıkları metelik etmez demektir. Bilemiyorum kaç gün sonraydı, saygıdeğer Prenses Micomicona ile yol alırken eşeğimi görüp tanıdım. Gines de Pasamonte, efendimle benim zincirden kurtardığımız o yalancı haydut, çingene kılığına girmiş eşeğime binmişti. Hata orada değil dedi Sanson. Eşek daha ortaya çıkmadan önce yazar Sancho'nun aynı boz eşek üzerinde olduğunu söylüyor. O konuda bir cevap veremem dedi Sancho. Yazar yanılmış olmalı veya basımcının bir dikkatsizliğidir. Öyledir herhalde dedi Sanson. Peki ama o 100 altın ne oldu? Yok mu oldu? Sancho şöyle cevap verdi. Onları kendime, karıma ve çocuklarıma harcadım. Benim efendim Don Quixote'nin hizmetinde yollara düşmeme, karım bu sayede sabırla katlandı. O kadar zaman sonra eve hem beş parasız hem de eşeksiz dönseydim sonum kötü olurdu. Benimle ilgili merak edilen başka bir şey varsa işte buradayım. Şahsen kral gelse ona da cevap veririm. Ne getirdiğime, ne getirmediğime, ne harcadığıma, ne harcamadığıma kimse karışamaz. O yollarda yediğim sopaların karşılığı parayla ödense, her birine sadece 4 maravidi fiyat biçilse de yarısını ödemeye bile bir 100 altın daha yetmezdi. Herkes elini kendi vicdanına koysun ve siyaha beyaz, beyaza siyah demesin. Tanrı nasıl yarattıysa insan öyledir, çoğu zaman da daha kötüdür. Ben hikayenin yazarını ikaz ederim dedi Carrasco. Kitabı bir daha bastırırsa sevgili Sancho'nun bu söylediklerini unutmasın. Şimdiki haline göre epeyce düzeltir bunları eklerse. Senyor Carrasco, hikayede düzeltilecek başka şeyler var mı diye sordu Don Quixote. Vardır herhalde diye cevap verdi Sanson. Ama hiçbiri söylediklerim kadar önemli değildir. Peki yazar acaba ardından ikinci kısmın da geleceğini müjdeliyor mu dedi Don Quixote.